Budala, Dostoyevski.
Ayrım 14.
Ne yazayım efendim? Diye sordu prens. Aglaé ona dönerek, yazdırayım size, dedi. Hazır mısınız? Yazın öyleyse. Pazarlığa gelemem. Şimdi, bugünkü tarihi de atın. Bakabilir miyim? Prens defteri uzattı. Son derece güzel, nefis bir yazı. Teşekkür ederim. Hoşça kalın prens. Birden aklına bir şey gelmiş gibi, bir dakikacık, benimle biraz gelir misiniz? Size hatıra olarak bir şey vermek istiyorum. Prens genç kızın peşinden yürüdü. Aglaé yemek odasında durarak Ganya'nın mektubunu uzattı. Okuyun şunu, dedi. Prens mektubu aldı, tereddüt içinde Aglaé'ye baktı. Daha önce okumadığınızı ve bu adamın sır ortağı olmadığınızı biliyorum. Okuyun, sizin okumanızı istiyorum. Mektubun telaşla yazıldığı belli oluyordu. Bugün kaderimin belli olacağını biliyordunuz. Bugün son sözümü söylemek zorundayım. Sizden ilgi ve bir umut ışığı beklemeye hakkım olmadığını da biliyorum. Ancak bir zamanlar bir söz, tek bir sözcük söylemiştiniz. Bu hayatımın karanlık gecesini aydınlattı. Yol gösteren bir ışık oldu benim için. Şimdi buna benzer bir söz daha söylerseniz beni uçuruma yuvarlanmaktan kurtaracaksınız. Bana yalnızca hepsine son ver deyiniz. Bugün her şeyi silkip atarım. Bunu söylemeniz için yalvarıyorum. Söyleyeceğiniz bir sözle sizin ilgi ve acıma duygunuzun gölgesine sığınmaktan başka bir dileğim yok. Bütün isteğim bu. Yalnızca bu. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir umut besleyemem. Buna layık değilim. Ama sözünüzden sonra kadere boyun eğecek, durumumun acılığına katlanabileceğim. Mücadeleyi sevinçle karşılayacağım. Bu mücadele bana yeniden hayat verecek. Acıma duygunuzu belirtecek, yemin ederim ki yalnızca acıma, sözü benden esirgemeyin. Son bir atılışla kendisini kurtarmaya çabalayan, boğulmak üzere bulunan bir umutsuzun bu cesaretine gücenmeyiniz. G.I. Prens mektubu bitirince Aglaé sert sert, "Hepsine son verin dersem, bundan bana bir sorumluluk gelmeyeceğine inandırmak istiyor." dedi. Mektubu yazması da bana bir güvence belgesi vermek için. Ama bazı sözcüklerin altını da çizmekle belli olan safça acemiliğine ne dersiniz? Asıl amacı nasıl da sırıtıyor? Yine de benden bir söz beklemeden, hatta bana hiç açmadan ve benden bir şey ummadan kendiliğinden ilgisini kesmiş olsaydı, ona karşı duygularımın değişebileceğini, belki de dost olabileceğimizi çok iyi biliyor. Bunu kesinlikle bildiğinden hiç kuşkum yok. Ama içi kötü bir adam olduğu için bunu bile bile bir türlü karar veremiyor. Yine de işi sağlama bağlamak istiyor. Bana güveni yok. 100.000 rubleden vazgeçmesine karşılık ona bir umut vermemi bekliyor. Daha önce ona bir söz söylemiştim. Hayatına aşık tutmuştum. Utanmadan nasıl yalan söylüyor? Bir keresinde ona acıdığımı belirtmiştim. O kadar. Utanmaz, küstah herifte hemen umutlar belirmiş. Bunu daha o zaman anlamıştım. Zaten o günden beri peşime düştü. Hala bırakmıyor. Bıktırdı artık. Alın da kendisine verin bu mektubu. Tabii bizim evde değil, dışarı çıkınca. Ne yanıt götüreyim? Hiçbir şey. Bu ona en iyi yanıt. Demek siz onun evinde oturmak istiyorsunuz, öyle mi? Az önce Ivan Fedorovich salık vermişti. Öyleyse şimdiden söyleyeyim. Sakının ondan. Mektubunu geri götürdüğünüz için sizi asla affetmeyecektir. Aglaé prensin elini hafifçe sıktı, odadan çıktı. Yüzü ciddi, kaşları çatıktı. Prens de asık yüzle vedalaşmıştı. Prens Ganya'ya, "Hazırım, yalnız şu bohçamı alayım da," dedi. Ganya sabırsızlıkla ayağını yere vurdu. Yüzü öfkeyle asıldı. Sonunda sokağa çıktılar. Prensin bohçası elindeydi. Dışarı çıkar çıkmaz Ganya, "Yanıt nerede? Hani yanıt?" diye üstüne yürüdü. "Ne dedi, mektubumu verdiniz mi?" Prens ses çıkarmadan mektubu uzattı. Ganya donup kaldı. Bu ne? Benim mektubum. Demek vermediniz. Tahmin etmeliydim bunu. Hay yerin dibine batası. Tabii o da hiçbir şey anlayamadı. Ama ne diye, neden vermediniz bunu? Hay Allah sizi. Affınızı dilerim. Tam tersine mektubunuzu hemen kendisine ilettim. Ama Aglaé Ivanovna geri verdiği için şimdi bende bulunuyor. Ne zaman geri verdi? Ne zaman? Defterine yazı yazdıktan sonra beni çağırmıştı. Siz de duydunuz değil mi? Yemek odasına geçtik, mektubu uzattı, okuyup size geri vermemi söyledi. Ganya az kaldı avazı çıktığı kadar bağıracaktı. Okuyup mu? Okuyup. Okudunuz mu yoksa? Ganya yolun ortasında şaşkınlıktan ağzı açık, taş kesilmiş gibi duruyordu. Evet, okudum. Size kendisi mi okuttu? Kendisi mi? Evet, zaten o istemeseydi inanın okumazdım. Ganya bir an sustu. Kendini toparlamaya çalışıyor gibiydi. Birdenbire, olanaksız. O size bunu okutmaz. Yalan söylüyorsunuz. Kendiniz okudunuz. Prens az önceki gibi son derece sakin bir halle, inanın bana doğruyu söylüyorum, dedi. Sizde bu kadar kötü etki uyandırmasına çok üzüldüm doğrusu. Allah'ın uğursuzu, size hiçbir şey söylemedi mi? Bir yanıt da mı vermedi? Verdi. Söylesene Allah'ın belası. Söyleyin, söyleyin diyorum size. Ganya üstüne lastik giydiği kundurasını iki kere yere vurdu. Ben mektubu okur okumaz Agra Ivanovna onu avlamaya çalıştığınızı, ondan bir söz alınca buna güvenerek 100.000 rublelik umudunuzdan tehlikesizce vazgeçebilmek için onun tarafını sağlama bağlamaya çalıştığınızı söyledi. Onunla pazarlığa girişmeden, herhangi bir güvence istemeden karara varmış olsaydınız, belki sizinle dost olabilirmiş. Hepsi bu kadardı galiba. Bir de mektubu alırken bir diyeceği olup olmadığını sordum. Yanıtsız bırakmak ona en iyi yanıttır, dedi. Aşağı yukarı böyle dedi. Sözcükler aklımda kalmadıysa bağışlayın. Anlamları buydu ama. Ganya öfkesinden boğuluyordu. Dayanamayarak patlayıverdi. Ya, demek böyle, diye dişlerini gıcırdattı. Mektubum sokağa atılıyor. Pazarlığa gelemiyormuş. Ben gelirim ama. Zamanı gelince görüşürüz. Bende daha neler neler var. Adamı suya götürüp susuz getirmesini de bilirim. Ganya yüz buruşturuyor, sararıyor, ağzı köpürüyor, tehditle yumruk sallıyordu. Böylece birkaç adım daha yürüdüler. Prensi adam yerine koymadığı için ondan çekinmiyor, kendi odasındaymış, yalnızmış gibi davranıyordu. Birden aklına bir şey gelerek toparlandı. Prense, "Peki ama nasıl oldu da siz, içinden sizin gibi bir budala," diyordu. "İki saatin içinde yeni tanıştığınız birinin nasıl olup da bu derece güvenini kazanabildiniz?" Bunca acısı üstüne şimdi de kıskançlık çekiyordu. Bu duygu ansızın bütün varlığını kaplamıştı. Bunu açıklayamam. Ganya nefretle baktı. Size güvenini sunmak için mi yemek odasına çağırdı? Size bir armağan vermek istiyordu değil mi? Ben de böyle yorumluyorum. Yerin dibine batsın. Şu işe bakın. Peki ama ne yaptınız onlara? Nasıl böyle içlerine giriverdiniz? Bana bakın. Ganya allak bullak olmuştu. Telaşlanıyor, bir türlü düşüncelerini toparlayamıyordu. Bana bakın, orada neler konuştuğunuzu hatırlayamaz mısınız? Bir bir anlatın bana. Neler konuştunuz? Hepsini, ta baştan başlayarak. Dikkatinizi çeken bir şey olmadı mı? Hatırlamıyor musunuz? Anlatayım. Tanışmamızdan sonra onlara İsviçre'den söz açtım. Yerin dibine bassın İsviçre'niz. Sonra da idamdan. İdamdan mı? Evet, yeri gelmişti. Sonra onlara İsviçre'de geçen 3 yılımı ve bahtsız bir köylü kızın öyküsünü anlattım. Canı cehenneme köylü kızım, diye sabırsızlıkla bağırdı Ganya. Sonra Schneider'in benim yaratılışım üzerine düşünceleri ve beni... Schneider'iniz de batsın, vız gelir bana onun düşünceleri. Sonra yine yeri geldi, yüzlerden, yüzdeki anlamların okunmasından söz ettik. Agra Ivanovna'nın hemen hemen Nastasya Filipovna kadar güzel olduğunu söyledim. Portre sorununu da o aralık ağzımdan kaçırdım. Demin yazıhanede duyduklarınızı söylemediniz ama, değil mi? Söylemediniz değil mi? Tekrar ediyorum ki hayır. Hay Allah kahretsin. O halde nasıl olup da... Agra mektubumu koca karıya da mı gösterdi yoksa? Göstermediğini kesinlikle söyleyebilirim size. Hep oradaydım. Gösterecek vakit de olmadı zaten. Belki de sizin yüzünüzden açıverdi. Ganya büsbütün kendini kaybetmişti. Ah budala herif, doğru dürüst bir şey bile anlatamıyor. Ganya bazı insanlar gibi ağız bozup karşılık görmeyince büsbütün zıvanadan çıkardı. Azgınlığı o kadar artmıştı ki neredeyse tükürmeye başlayacaktı. Kudurganlığı yüzünden de çevresini iyice göremez olmuştu. Yoksa bu kadar küçümsediği budalanın bazen her şeyi hızla ve bütün inceliğiyle anladığını ve son derece düzgün bir dille dile getirdiğini fark edebilecekti. Ansızın beklenmeyen bir şey oldu. Prens, size bir şey söyleyeceğim Gavril Ardalyoniç, dedi. Ben eskiden gerçekten çok ağır bir hastalığa yakalanmıştım. Gerçekten budala denecek bir durumdaydım o zamanlar. Ama uzun zaman oluyor ki hastalığım tümüyle geçti. Bu yüzden şimdi yüzüme karşı budala denilmesinden hiç hoşlanmıyorum. Gerçi başınıza gelen aksilikler bir özür sayılabilir. Ama öfkenizi yenemeyerek iki kere azarladınız beni. Daha ilk tanışmamızda bu davranışınızı yadırgadığımı itiraf edeyim. Henüz dört yol ağzındayken ayrılırsak daha iyi olacak sanırım. Siz sağa evinize, ben de sola giderim. Yanımda 25 ruble bir param var. Pansiyonlu bir otel bulurum nasıl olsa. Ganya, prensin bu ani bastırmasından bozuldu. Utancından kıpkırmızı kesildi. Yumuşayarak, son derece nazik bir tavırla, aşağıdan alarak, "Beni bağışlayın prens," dedi. "Allah aşkınıza bağışlayın. Ne kadar perişan olduğumu görüyorsunuz. Hem daha sizin bilmedikleriniz de var. İşin iç yüzünü bilseniz, belki de bir dereceye kadar bana hak verirdiniz. Yine de pek bağışlanacak bir durumum yok." Prens aceleyle, "Rica ederim," dedi. "Böyle özür dileyecek ne var ki? Derdinizden öfkelendiğinizi anlıyorum. Hadi artık size gidelim. Seve seve kalırım sizde." Ganya yolda prensi gizli bir öfkeyle süzüyor. "Elden kaçırmamalı bunu," diye düşünüyordu. Madrabaz ağzımı arayarak her şeyi öğrendi. Sonra da maskesini atıverdi. Bundan bir şeyler çıkacak ama dur bakalım. Hepsi ortaya çıkacak bugün. Evin önüne gelmişlerdi. 8. Ganya 3. katta oturuyordu. Temiz, aydınlık ve geniş bir merdivenden çıkılıyordu. Kat fazla gösterişli olmamakla birlikte 2000 ruble aylık alan bir memurun bütçesine uygun görünmüyordu. 6-7 odalıydı ama odalar küçüktü. Bu daire Nina Aleksandrovna ile kızı Varvara Ardalyonovna'nın ısrarıyla ailenin gelirini artırmak amacıyla 2 ay önce tutulmuştu. Yemek ve hizmetle birlikte odaların pansiyon olarak kiralanması Ganya'nın hoşuna gitmemişti. Surat asıyor, ailesinin bu kararına rezalet diyordu. Geleceği parlak, gösterişli bir genç olarak tanındığı çevresinden utanç duymaya başlamıştı. Kadere boyun eğmek zorunda oluşu, katlandıkları yoksulluk, ruhunu bunaltan darlık, içinde derin yaralar açıyordu. Bu yüzden uzun zamandır en önemsiz bir şey yüzünden hemen parlıyor, kendini ölçüsüz bir öfkeye kaptırıyordu. Ancak en yakın gelecekte bütün bunları kökünden yoluna koymaya kararlı olduğu için bir süre daha dayanmaya ve olaylara karşı koymamaya razı oluyordu. Oysa asıl çıbanbaşı bulunduğu durumu değiştirmek kararı ve buna ulaşmak için tuttuğu yoldu. Bu sorunu çözmek geçmiştekilerden daha üzücü, daha baş ağrıtıcı görünüyordu. Daire hemen girişten başlayan bir koridorla bölünmüştü. Koridorun bir yanında özel tavsiyeyle gelen kiracılara ayrılmış 3 oda vardı. Koridorun dibinde mutfağa bitişik, ötekilerden daha küçük bir odada da aile reisi emekli general Ivolgin oturuyordu. General geniş kanepede yatıyor, arka merdivenden işleyerek mutfaktan girip çıkmak zorunda kalıyordu. Gavril Ardalyon için 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi küçük kardeşi Kolya da aynı odacıkta kalıyordu. Çocuk odanın bir köşesine sıkışarak çalışıyor, eski püskü, ufacık, yırtık bir çarşafla örtülü başka bir kanepeyi yatak diye kullanıyordu. Gitgide bakım ihtiyacı artan babasına bakan da oydu. Prense 3 odadan ortadakini ayırdılar. Sağda 1. odada Ferdişçenko oturuyordu. Soldaki 3. oda ise henüz boştu. Ganya prensi hemen ailesinin oturduğu bölüme götürdü. Burada 3 oda vardı. Biri gerekince yemek odası olarak kullanılan bir salondu. Öteki sabahları oturma odası, akşamları Ganya'nın çalışma ve yatak odası olarak kullanılıyordu. Üçüncüsü ise daracık bir odaydı. Nina Aleksandrovna ile Varvara Ardalyonovna burada yatıyordu. Bu oda her zaman kapalı tutuluyordu. Kısaca dairede her şey birbiri üstüneydi. Bu duruma içerlediği için Ganya hırsından kendi kendini yiyordu. Aslında annesine karşı saygı beslediği halde ailesine karşı zalimce davrandığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Nina Aleksandrovna salonda Varvara Ardalyonovna ile birlikteydi. Bir yandan örgü örerken bir yandan da konukları Ivan Petrovich Pitsin ile konuşuyordu. Nina Aleksandrovna 50 yaşlarında zayıf, süzgün çehreli bir kadındı. Gözlerinin altı morarmıştı. Hastalıklı, hüzünlü bir görünüşü vardı. Ama yüzü, bakışları cana yakındı. Ciddi, kendini bilen bir kadın olduğu konuşmaya başlar başlamaz anlaşılıyordu. Hüzünlü haline karşın kararlı, azimli bir kadın olduğu belliydi. Gösterişsiz, yaşına uygun bir giyimi vardı. Koyu renk elbise giymişti. Konuşması ve her haliyle seçkin çevrede yetişmiş bir kadın olduğunu gösteriyordu.
Ayrım sonu.